Ayrım 25.
Sanıklara isnat olunan suçun Atatürk milliyetçiliğini zayıflatacak, Atatürk ilkelerine ters düşecek görüşleri savunmak suretiyle devletin siyasi ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara uydurmak olduğu, laikliğe aykırı olarak devletin içtimai veya iktisadi veya siyasi hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini inanç ve esaslara uydurmak amacıyla cemiyet tesisi teşkili suçunun TCK'nın 163. maddesinde düzenlenmiş olduğu, bu maddenin 3713 sayılı kanunun 23. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış bulunduğu gerekçesiyle Başsavcılığımızın 14.10.1992 gün ve 1992-256 esas ve 1992-137 karar sayılı takipsizlik kararı verildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın sanıklarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma yapılmadan önce Teftiş Kurulu Başkanlığı'na hitaben yazdığı 10 Mart 1992 günlü ve 1992-79 sayılısı yazıları üzerine sanıklar hakkında şeriat düzeni getirmeyi amaçlayan illegal Fethullah Hoca'nın talebeleri adlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak suçlarından yeniden inceleme ve soruşturma açıldığı, bugüne kadar yapılan araştırmalardan 3713 sayılı kanunun birinci maddesinde taraf edildiği şekilde şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal Fethullah Hoca'nın talebeleri adını taşıyan bir örgütün varlığına ve sanıkların böyle bir örgüt kurdukları ve bu örgüte üye olduklarına dair ve sanıklar hakkında kamu davasının açılmasını haklı gösterecek delil bulunmadığından kamu adına takipsizlik kararı verilmesine. Ayşe Yıldırım, Emniyette Gülen Parmağı, Cumhuriyet 28.6.1999. 4.15, Emniyette Çifte Skandal. Yıllardır emniyette gizli bir örgütlenme yürüten Fethullah Hoca ile ilgili kim çalışma yapıyorsa yanıyor. Son çalışmayı yürüten gruba telekulak damgası vurulurken istihbarat dairesi içinde bu çalışmayı yürüten başkan yardımcısına da kaset sızdırdığı suçlaması yapıldı. Star 2 dosyayı da açıyor. Emniyetin hazırladığı Fethullah Hoca raporunu gün ışığına çıkaran ve kamuoyunda Fethullah Gülen tartışmasını başlatan Star'a Fethullahçı kesimden tepkiler yağıyor. Emniyet içinde büyük bir güç olarak haline gelen Fethullahçı grupların daha önce hazırlanan Fethullahçı emniyet mensupları listesini yok ettikleri ortaya çıktı. Fethullahçılarla ilgili çalışma yürüten personelin ise atılan iftiralar sonucu birer birer pasif görevlere çekilmesi dikkat çekti. Ankara Emniyeti'nde Fethullahçı gruplarla ilgili çalışmayı yürütenler telefonları dinliyor gerekçesiyle açığa alınırken aynı konuda çalışma yürüten başkomiserlerden Mehmet Çorum Sinop'a, Aydın Ergül Ardahan'a, Aydın Batu Giresun'a, Mehmet Aslan Osmaniye'ye geçici görevde gönderildi. Fethullahçı kadrolaşma konusunda çalışma yapan personelden sorumlu İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Adem Demir ise Türk Bank'ın satışıyla ilgili olarak iş adamı Korkmaz Yiğit ile baba Alaaddin Çakıcı arasındaki telefon konuşmaları kasetinin CHP'li Fikri Sağlar'a sızdırdığı bilgisinin dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a bildirilmesi üzerine bu görevden alındı. Demir, Star'a hiçbir ilgi olmamasına rağmen kaset olayı benim üzerime yıkıldı. Ne zaman bu Sümbüllü Hoca'nın peşinden gidiyorsunuz sözü ağzımdan çıktı, ondan sonra olanlar oldu dedi. Emniyet içinde Fethullahçı kadrolaşma ile ilgili olarak 1992 yılında başlatılan soruşturma kapsamında emniyet içindeki Fethullahçı kadrolarla ilgili olarak hazırlanan listenin kayıp olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sırasında aranan liste ne Ankara Emniyeti'nde ne de istihbarat dairesinde bulunabildi. Uzun süren bir çalışma sonucu hazırlanan listenin izine Ankara DGM'de rastlanıldı. Arşivden çıkarılan dosya güncelleştirildi. Üst makamlara sunulan dosyada istihbarat dairesi tarafından incelenmesi için Ankara Emniyeti'ne gönderilenler üzerinde yapılan çalışma ile 1992 yılındaki listenin de bulunduğu, ayrıca üzerinde çalışma yapılanlarla ilgili de ön bilgi verildiği öğrenildi. Fethullahçılarla ilgili 1992 yılında soruşturmayı yürüten polis baş müfettişleri Doktor Nihat Dündar ile İzzet Sezgin Şener'i yıldırmak için de soruşturma aşamasında ciddi komplolara girişildiği ortaya çıktı. Müfettişlerin soruşturma raporunu yanlı hazırladıkları gerekçesiyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, daha sonra soruşturmayı yapan müfettişlerle ilgili soruşturma açıldığı ve bu soruşturma sonucu iki müfettişin tarafsız bir biçimde dosyayı hazırladıkları yolunda rapor düzenlendi. Emniyet arşivinde bulunamayan listede yer alanların bir kısmının halen etkili görevlerde bulunduğu bildirildi. Bunlar arasında Profesör Doktor Ali Şafak'ın Refah Yolu Hükümeti döneminde Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi. Listede yer alan Salih Tuzcu'nun halen Şanlıurfa Emniyet Müdürü, Adem Türer'in Yozgat Emniyet Müdürü Yardımcılığı, Mustafa Bağrı Açık'ın Fransa'da Emniyet İrtibat Görevlisi olduğu, Maksut Kartal'ın Terör Şubesi'nde Grup Amiri, Mustafa Çil'in Asayiş Şubesi'nde, Yunus Çetinkaya'nın ise İstihbarat Dairesi'nde özel kalemde görevli olduğu öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat Dairesi'ne gönderdiği yazıda Fethullahçı 6 kişinin kilit görevlerde bulunduğuna dikkat çekildiği bildirildi. Ünlü istihbaratçılardan Adem Demir de Fethullahçı grubun komplolarının kurbanı oldu. İstihbarat dairesindeki Fethullahçı gruplarla ilgili çalışma yaptığı bir dönemde kaset sızdırması ile ilgili olarak görevinden alınan Adem Demir'in görevinden niçin alındığına ilişkin yazısının gerekçesinde ise bu belirtilmedi. Demir'in uzaklaştırılmasıyla 20 bin personeli bulunan istihbarat dairesi içindeki Fethullahçı gruplara yönelik çalışmada yarım kaldı. Saygı Öztürk, Emniyette Çifte Skandal, Star, 21.6.1999. 4.16. Cemaatler Emniyeti Kuşattı. İstihbarat birimlerince hazırlanarak Başbakanlık Takip Kurulu'na, BDK, gönderilen raporlarda irticai faaliyetlerin polisten gördüğü destek sıralandı. İrticai yanlılarının hemen hemen tüm illerde örgütlendiği belirtilirken, Atatürkçü kadroların baskı altına alınarak sindirilmek istendiği örneklerle anlatıldı. FP Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde yerleştirilen kadrolarında kökten dincileri korumaya yönelik çalışmaları raporda kaydedildi. BTK'ya gönderilen raporlarda ülke genelinde irticai faaliyetlere yer verildi. BTK'ya gelen bilgiler Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu UTKK aracılığıyla ilgili bakanlıklara gönderildi ve yapılan işlemler hakkında bilgi istendi. İstihbarat kaynaklarının 1997 ve 1998 yıllarındaki saptamalarına göre örnek gösterilen ilginç olaylar şöyle. Ankara, Polis Akademisi'ne Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanı olduğu 1987-1988 yılları arasında yerleştirilen 42 öğretim üyesinin tamamının burslu olarak İngiltere'de master ve doktora programlarına gönderildiği, bunların yaklaşık 30'unun İngiltere'de kalış sürelerini 1-3 yıl uzatmayı başarmalarına rağmen eğitim programlarını tamamlayamadıkları, YÖK sisteminde süresi içinde programı tamamlayamayanların kurum ile ilişkisi kesilmesine rağmen bu şahısların ömür boyu aynı kadroda kalacak şekilde ataması yapıldığı öğrenilmiştir. Bu şahısların yasalara uygun olarak 3 yıl süreli sözleşmeli personel statüsüne alınmasına karar verilmiş olmakla birlikte bu husus kendilerine anlaşılamayan nedenlerle hala tebliğ edilmemiştir. Söz konusu kişilerin arasında Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'yi aklayan Profesör Doktor Ali Şafak, yardımcı doçent Doktor Vahit Bıçak ve öğretim üyesi Mesut Bedri Er Yılmaz da vardır. Manisa, Emniyet Müdürü K.İ. Fethullah Gülen taraftarlarınca düzenlenen toplantılara katılmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü'nde Şube Müdürü A.T.'nin bu görevinde Fethullah Gülen'in propagandasını yapmak maksadıyla bir kısım polisleri haftanın belirli günlerinde topladığı, İlmi Vakfı'na destek sağladığı, adı geçen müdürün son atamalarda terfi ettirilerek emniyet müdür yardımcılığına getirildiği bilgisi alınmıştır. Sertaç Eş, Cemaatler Emniyeti Kuşattı, Cumhuriyet, 16.07.1999. 4.17. Fethullahçılık devlet eliyle devletin gözünden kaçırılıyor. Telekulak skandalı nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden açığa alınarak hakkında dava açılan Cevdet Saral, hedef olmalarının gerekçesini Fethullahçıları devlet eliyle koruma amacı olarak açıkladı. Fethullahçıların normal bir dinsel cemaat görünümüne sokulmak ve irticaya karşı laiklik taraftarı gibi gösterilmek istendiğine işaret eden Saral, Gülen grubunun örgütlenmesinin yatay ve dikey şekilde olduğu, yapılanmanın açık faaliyet ancak hedefin gizlilik taşıdığı sonucuna varıldığını bildirdi. Saral, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un 1992 yılında Fethullahçı oldukları gerekçesiyle soruşturulan bazı personelin istihbarat kadrosuna alınma nedenlerini takipsizlik kararına dayandırdığını belirterek şöyle dedi. Bu anlayış sahibine acaba Dev Yol, Dev Sol, PKK, Hizbullah, İBDC gibi organizasyonlarda soruşturmaya muhatap olmuş, ancak sonuçta beraat veya takipsizlik kararı almış personel içinde geçerli midir? Geçerliyse istihbarat kadrolarında böyle görevliler de bulunmakta mıdır diye sormak gerekir. Saral kendilerine suç atılması konusunda ise Fethullahçılık uğruna istihbarat sisteminin deşifre edildiğini savunarak şöyle konuştu. 1993 yılından bu yana tehdit niteliğinden çıkarılarak normal bir dinsel cemaat görünümüne sokulan ve irticaya karşı laiklik taraftarı gibi gösterilerek devlet eliyle devletin gözünden kaçırılmış bir olguyu, nasıl olur da siz tekrar tehdit ve tehlike haline dönüştürürsünüz şeklindeki bir anlayışın sonucu, bu çalışmayı yapan kişiler imha olur tehdidini de içeren satanist bir yaklaşım, devletin en önemli bilgi derleme kaynağını deşifre etmenin ne yazık ki vesilesi olmuştur. Cumhuriyet düşmanı Fethullahçılık yanlılarını devlet eliyle korumak adına hedef yapıldıklarını ve bunu kamuoyuna anlatamadıklarını vurgulayan Saral, kin ve garez duygularıyla Cumhuriyet'e yönelik en sinsi ve karanlık emelli, masum maskeli, meşum, uğursuz karaktere kurban edilmek istendiğimiz açıkça anlaşılmıştır görüşünü dile getirdi. Terekulak davasında Saral ile birlikte yargılanan yardımcısı Osman Ak'la savunmasında dinleme iddiasının 1 Ocak 1997, 6 Haziran 1999 tarihlerini içerdiğini belirterek, kendisini 26 Eylül 1997'de Zafer Aktaş'ın kendisinden bir ay sonra Ersan Dalman'ın Nisan 1998'de bu görevlere atandığını bildirdi. Ak, kendilerinden önce görev yapan eski istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Mehmet Gümüş, istihbarat daire başkanı Ömer Yılmaz, şube müdür vekili Saadettin İskan ve o dönemde Ankara Emniyet Müdürü olan Mehmet Çebe'ye hiçbir suçlama yöneltilmediğini kaydetti. Eski Ankara İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Zafer Aktaş, müfettiş raporlarında bilgisayar çıktılarında ilk dinleme tarihinin 30-12-1899 ve son dinleme tarihinin 30-12-1889 olarak geçtiğini belirterek, o tarihlerde ne Ankara Emniyet Müdürlüğü vardı ne de biz vardık. Bu hata ise ve bilgisayardan kaynaklandığı iddia edilecekse, bilgisayar teknolojisi gereği tarih yazımı otomatik olduğundan mümkün değildir, dedi. Sertaç Eş, Fethullahçılık devlet eliyle devlet gözünden kaçırılıyor. Cumhuriyet, 16-10-1999. 4-18, Savaş Baltaları. Osman Ak ve arkadaşlarına emniyet içinde Fethullah Gülen grubu ile ilişkili olan personelin belirlenmesi görevi verildi. Bu konuda çok ayrıntılı rapor hazırlandı. Fethullah Gülen ile ilgili suç duyurusu 21 Nisan'da Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM Cumhuriyet Başsavcılığına yapıldı. Bazı suçların affını öngören tasarı 18 Nisan'dan önce işlenmiş suçları kapsamamasına rağmen bu daha sonra 23 Nisan'a uzatıldı. Yani Fethullah Hoca peşinen yırttı. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak ve gizli çalışmayı yürüten diğer görevliler 8 Haziran'da görevden alındı. Rastlantıya bakın, Fethullah Gülen'e devlet tarafından verilen koruma görevlisi başkomiserin Amerika'daki görev süresi de 12 Haziran'da bir ay uzatıldı. Bakıyorsunuz, bir yandan Fethullah Gülen grubu ile ilgili çok gizli çalışmalar yürütülüyor, araştırmalar yapılıyor, bir yandan da devletin Amerika'da bile Fethullah Gülen'i koruduğu ortaya çıkıyor. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibini yok etmek için ciddi bir planın uygulamaya konulduğu ortaya çıkıyor. Emniyet örgütüne de açık açık Fethullah Hoca'ya uzanan eller kırılır mesajı veriliyor olsa gerek. Saygı Öztürk, Savaş Baltaları, Star, 26-9-1999. 4-19, Valiye Çirkin Tuzak. Vali Çakır Emniyet Genel Müdürüne sordu. Sayın Abanoz, bu memurların 3055 emniyet mensubu Necip Ablemitoğlu, yerine bir gecede adam nasıl bulacaksınız? Abanoz yanıtladı. Genç filan gibi çocuklar bulduk, hepsi göreve hazır, bekliyorlar. Bu fidanlardan neden sadece Abanoz'un haberi oluyor da devletin diğer makamları habersiz? Bunlar hangi fidanlıkta serpilmiş, hangi dönemlerde polis okullarından mezun olmuşlar? Sakın bunların arasına Fethullah'ın coplarından karışan olmasın. Vali Çakır bu operasyonu durdurdu. Şimdi bu karşı koyuşunun bedelini ödüyor. Emniyet Müdürü ile İçişleri Bakanlığı bu karşı çıkışı nedeniyle Erol Çakır'ın valilikten alınmasını istiyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturma üstüne soruşturma yapıyorlar. Vali gitsin, bu operasyon gerçekleşsin diye. Peki ama bu kadro operasyonuyla gelecek olan kişiler kim olabilir? Emniyet içinde Fethullah Gülen'in kadro harekatını bilmeyen kaldı mı? Ben araştırınca gördüm ki Fethullah Gülen ve adamları emniyette, özellikle üst düzey yöneticileriyle telefon dinlemede etkili olan istihbarat birimlerini ele geçirmek için inanılmaz bir çabanın içindeler. Ankara'da ve İstanbul'da bu çaba öylesine güçlü ki Fethullahçılar etkiledikleri bazı iş alanları ve Nakşibendi tarikatının önde gelenleriyle kafa kafaya vermişler. İstanbul'daki operasyonun gerçekleşmesi için çabalıyorlar. Çünkü İstanbul'u ele geçiren Türkiye'de istediğini yapabilir diye düşünüyorlar. Acaba bu büyük operasyonda Fethullah parmağı, Nakşi arzusu, iş adamı tutkusu var mı? Şu bulmaca gibi konuşan İçişleri Bakanımız dile gelse de anlatsa bütün bu olayları, bir aydınlansak. Bu işlerin içinde ne var? Bu tayin ne anlama geliyor? Biliyorsunuz Saadettin Tantan Fethullah Gülen'i sıkı takibe almak için Türkiye'den kaçtıktan sonra Amerika'dayken yanına layık Türkiye Cumhuriyeti'nin polisini koruma olarak verdi. Sonra iş ayyuka çıkınca o korumayı getirip İstanbul'da yakın arkadaşı bir iş adamına bir süre koruma olarak tahsis etti. Şimdi nerededir o ünlü koruma polisi bilmem. Bu işlerin son ayağı emniyet teşkilatı ile ilgili yeni yasa görüşmeleri sırasında ortaya çıktı. Saadettin Tantan bu işle ilgili olarak istifa tehdidinde bile bulundu ama sökmedi. Yakın dostu Hüsamettin Özkan devreye girip Tantan'ı ikna etti. Tantan bu ek maddeye milletvekillerinden imza isterken liderlerin izni varmış gibi davranmış. Oysa liderlerin bu durumdan haberi olmadığı haberi çıktı. Peki ama bunca kavga neden? Hukuk neden bir kenara bırakılıyor? Telefonlar dinleniyor, internet izleniyor. Daha ne yapacaklar? Ülkeyi, polisi, valilik müessesini ele geçirmek amaçlı bu atakların arkasında kim var? Tuncay Özkan, valiye çirkin tuzak, Milliyet, 20 Nisan 2001. 4.20, valinin gazabı.